Hepinize merhabalar. Evreka'nın ikinci sezonunun dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Hüseyin Atala. Herkesin geçmiş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının bize bıraktığı Cumhuriyet'in 101. yılında Cumhuriyet'in kurulmasında emeği geçen herkesi saygıyla anıyoruz.
Cumhuriyetimizin 101. senesinde beni burada bir genç Cumhuriyet kadını olarak konuşmamı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün herkese minnetle anıyorum.
Bu güzel başlangıçtan sonra yavaştan haftalık bilim haberlerimizi sunmaya başlayalım. Evet, ilk haberimiz Emre'den geliyor. Emre, seni dinliyoruz.
Bu haberimizde bilim dünyasında büyük ses getiren bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. Yapay zeka ve protein tasarımı alanında yaşanan bu gelişme o kadar önemli ki bu yılın kimya Nobel ödülünü kazandı. Neden bu kadar önemli? Hemen anlatayım. Proteinler vücudumuzun ve aslında tüm canlıların yapı taşları. Doğada milyonlarca protein var ama şimdi bilim insanları yapay zeka sayesinde daha önce hiç var olmayan proteinler tasarlayabiliyorlar. Düşünün, bu gelişme tıptan çevre sorunlarına kadar birçok alanda devrim yaratabilir. Size birkaç heyecan verici örnek vereyim hatta. Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar COVID-19 salgını sırasında virüsü engelleyen özel proteinler tasarladılar. Ve bu çalışma Güney Kore ve İngiltere'de onaylanan bir aşıya dönüştü. Şimdi de yıllık grip aşısına son verebilecek geniş spektrumlu bir grip aşısı üzerinde çalışıyorlar. Hatta dahası da var. Kanser tedavisinde kullanılabilecek proteinler, yılan zehirini etkisiz hale getiren proteinler, hatta çevredeki plastikleri parçalayabilecek proteinler. Bunlar artık bilim kurgu değil, gerçek. En ilginç çalışmalardan biri de iklim değişikliğiyle mücadele için. Araştırmacılar fabrika bacalarındaki karbondioksiti yakalayabilecek proteinler üzerinde çalışıyorlar. Hatta şimdi daha da güçlü bir sera gazı olan metanı yakalamak için protein tasarlamayı deneyecekler. Çalışacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Ve belki de en ilginç olanı şu. Stanford Üniversitesi'ndeki bilim insanları kasları çalıştıran proteinleri yeniden tasarlayıp kimyasal enerji yerine ışıkla çalışan yapay kaslar yaratmaya çalışıyorlar. Evet, kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama protein tasarımındaki bu hızlı gelişmeler sayesinde belki de çok yakında gerçeğe dönüşebilir.
İnternetten whey protein sipariş ediyoruz biz sporcular bazen. Biz sporcular dedim, evet arkadaşlar, triatlona hazırlanıyorum. Bunu da belirtmek istedim. Bütün Türkiye duysun bunu. Triatlona hazırlanıyorum.
Beni de başlattı hatta.
Emre'yi de başlattım. Ortada buluşacağız. Galiba Hollanda ile Türkiye'nin ortasında ne var Emre? Orta bir yerde buluşalım, orada bir triatlon.
Hangi yönden gittiğine bağlı.
Hangi tersten
hani
dönelim mi?
Sen alttan gidersin.
Tamam, alttan hiç buluşamayız. Olur. Hiç buluşamayız. Sonuç olarak biz triatlon yapamadığımızda kalırız. Protein ihtiyacımız doğal olarak artıyor spor yaptıkça, kas sıkımlarımız arttıkça ve internetten whey protein veya başka protein çeşitleri sipariş ediyoruz. Belki de yarın öbür gün kanser tedavisi için veya başka şeyler için internetten whey protein sipariş eder gibi belki de ihtiyacımız olan proteini sipariş edeceğiz. Umarım bu konuda güzel gelişmelere yol açar bu çalışma.
En başta karmakarışık bir halde olan embriyonun sağlıklı hale gelmesindeki yeni bulgular. Embriyo gelişimi bir yumurta hücresinin döllenmesiyle başlar ve bu süreç hücrelerin sürekli olarak bölünmesiyle devam eder. Başlangıçta döllenmiş yumurta hücresi zigot olarak adlandırılır ve kaotik bir hücre kümesi oluştururken bu hücreler zamanla oldukça organize bir yapı haline gelir. Avusturya Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanlarının öncülüğünde yürütülen uluslararası bir araştırmada bu sürecin dinamikleri incelendi ve kaos ve düzenin önemi vurgulandı. Araştırma sonuçları Science dergisinde yayımlandı. Araştırma, fare, tavşan ve maymun embriyolarının gelişimini analiz ederek embriyonik morfogenez sürecinin, yani yapı ve gelişiminin detaylarını ortaya koyuyor. Ekip, hücre bölünmelerinin ve hareketlerinin başlangıçta oldukça kaotik olduğunun, ancak embriyoların sonunda benzer bir şekil aldığını gözlemledi ve ardından morfo harita adı verilen bir harita geliştirdi. Bu harita, embriyoların zaman ve mekandaki davranışlarını görselleştirerek gelişim süreçlerinin nicel analizine olanak tanıyor. Morfo harita sayesinde farklı memeli türleri arasındaki gelişim benzerlikleri ve farklılıkları ortaya kondu. Özellikle döllenmeden sonraki ilk hücre bölünmelerinin fareler, tavşanlar ve maymunlar arasında düzenli olmadığı görülüyor. Embriyolar 8 hücre aşamasına kadar rastgele bölünürken bu aşamada belirgin bir benzerlik kazanıyorlar. Araştırmacılar bu süreçte embriyonun yapısının nasıl düzenlendiğini anlamak için fiziksel etkileşimlerin rolünü inceledi. Hücreler arasındaki fiziksel bağlantılar, embriyonun en optimal biçimi bulmasına yardımcı olan bir tür Rubik küp çözme süreci olarak tanımlanıyor. Yani embriyolar, hücrelerin belirli şekillerde bir araya gelmesiyle kendilerini organize ediyor. Araştırmanın bulguları, embriyo gelişimindeki değişkenliğin ve dayanıklılığın nasıl bir arada işlediğini gösteriyor. Kaos olmadan yapı oluşamayacağını vurgulayan bu çalışma, gelişimin normal sürecinin temel unsurlarını anlamamıza yardımcı oluyor. Bu bilgilerin hastalık araştırmaları, rejeneratif tıp ve doğurganlık tedavileri gibi alanlarda faydalı olabileceği öngörülüyor. Özellikle in vitro fertilizasyon dediğimiz, yani tüp bebek uygulamalarında sağlıklı embriyoların seçilmesine katkı sağlayarak implantasyon başarı oranlarının arttırması bekleniyor. Sonuç olarak bu araştırma hem normal embriyo gelişimini anlamak hem de anomaliliklerin nedenini keşfetmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Benim aklıma şöyle bir soru geldi. Peki hani bu buluşun acaba somut olarak bir karşılığı olabilir mi gerçek hayatta?
Aslında en temelde rejeneratif tıp dediğimiz, örneğin doku üretimi, doku naklinde kullanılacak hücrelerin şekillendirilmesi hücre kültürü ortamında yapılıyor. Hücre kültüründeki dokuların nakil oranındaki başarı da aslında artıyor.
Teşekkür ederiz haberin için Begüm. Umarım güzel gelişmelere sebebiyet verir bu buluş. Çünkü çok fazla insan var, belli konularda sorunlar yaşıyor. Bu sorunlar, bu sağlık sorunları neler? Bazılarının infertilite, yani kısırlık dediğimiz sorunu oluyor ve çocuk sahibi olmakta zorlanabiliyorlar. Sen de bahsettin, in vitro fertilizasyon yöntemine de bir atıfta bulundun orada. In vitro fertilizasyonda kaliteli embriyoların seçiminde de güzel bir rol alacak gibi duruyor bu çalışma. Umarım gelişir ve insanların ümitlerinin daha taze olmasını ve ümitlerinin güzel son bulmasına olanak sağlar. Evet Emre, bir sonraki haberimiz senden, seni dinliyoruz.
Şimdi ise sizlerle uzayın derinliklerinden, evrenin en parlak ve gizemli objelerinden biri olan kuasarlar hakkında şaşırtıcı bir keşfi paylaşmak istiyorum. MIT'den astronomlar James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak çok ilginç bir gözlem yaptılar ve açıkçası bu gözlem bildiklerimizi biraz altüst etti. Önce size kuasarların ne olduğundan kısaca bahsetmek istiyorum. Kuasarlar merkezlerinde süper kütleli kara delikler barındıran ve inanılmaz parlak galaksi çekirdekleri. O kadar parlaklar ki evrendeki en parlak objeler arasında yer alıyorlar. İşte bilim insanları büyük patlamadan sadece 600-700 milyon yıl sonra oluşmuş, yani yaklaşık 13 milyar yıl yaşında olan 5 antik kuasarı incelediler. Ve gördükleri şey onları oldukça şaşırttı. Bazı kuasarların etrafında 50'den fazla galaksi varken diğerleri adeta uzayın ıssız köşelerinde tek başlarına duruyorlar. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü bu gözlem şu ana kadar bildiklerimizle çelişiyor. Düşünün, bu kuasarların merkezdeki kara delikleri güneşten 1 milyar kat daha büyük ve 1 trilyon kat daha parlak. Teoriye göre bu kadar büyük ve parlak olabilmeleri için etraflarında bolca madde olması ve sürekli büyümeleri gerekiyor. Ama bazıları neredeyse bomboş bölgelerde bulunuyor. Tabii bir ihtimal daha var. Belki de bu yalnız kuasarlar aslında o kadar da yalnız değildir. Etraflarındaki galaksiler belki de kalın bir kozmik toz tabakasının ardına gizlenmiş olabilir. Bilim insanları şimdi bu kozmik tozun ardını görebilmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu keşif evrenin erken dönemlerinde o devasa kozmik yapıların nasıl oluştuğu konusunda kafamızdaki soru işaretlerini daha da artırdı aslında. Görünen o ki evrenin bebeklik dönemindeki bu parlak devlerin büyüme hikayesi düşündüğümüzden çok daha karmaşık.
Geçen bölüm Emre'ye takıntılı demiştim. Kimse bana inanmamıştı. Evet, Emre gerçekten takıntılı ama bu takıntısının ardında çok haklı bir sebep var. James Webb Uzay Teleskobu, daha önce hep Hubble Uzay Teleskobu'yla yeni keşiflerde bulunulduğunu falan duyuyorduk işte bilim dergilerinde. Bilim çocuktur, bilim tekniktir, hep böyle küçükken okuduğum dergilerdi. Hep oralarda Hubble'ı görüyordum. Artık oralarda işte Neymar olurdu genelde. Oralarda artık James Webb uzay teleskobu var gibi duruyor ve Emre'nin takıntıları bir nebze daha güçleniyor. İşin şakası, James Webb uzay teleskobu 2021'de fırlatıldı ve 2021'den beri gerçekten olağanüstü keşiflere imza atıyor. Umarım bu keşiflerin devamı gelir ve evrende bilinmeyenlerin ardındaki o sis bulutu aralanır diyelim. Emre'nin takıntılı olduğu uzay haberinden sonra sıra Begüm'de. Evet Begüm, bir sonraki haber senden gelecek. Seni dinliyoruz.
Araştırmalara göre kadınlar ve erkekler acıyı beyinlerinde başka şekilde işlemekte. Kaliforniya Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi'ndeki bir çalışmada meditasyonun kronik bel ağrısının hafifletme şeklinin erkekler ve kadınlar arasında farklılık gösterdiği bulundu. Erkekler ağrıyı hafifletmek için vücutlarının doğal ağrı kesicisi olan endojen opioidleri kullanırken kadınlar diğer opioid dışı yolları tercih ediyor. Peki bu opioid ne? Opioid, vücutta bulunan veya sentetik olarak üretilen bir grup kimyasal bileşik. Bu bileşikler özellikle ağrı yönetiminde etkili olan ve beyinle etkileşime girerek ağrı hissini azaltan maddeler. Opioidler doğal olarak bulunan endojen opioidler, yani vücutta üretilen veya morfin, fentanil gibi sentetik opioidleri içeriyor. Çalışmada 98 katılımcı meditasyon eğitimi aldıktan sonra ağrı deneyimliyor ve bu süreçte opioid sistemleri naloksonla bloke ediliyor. Araştırma sonuçları şunları gösteriyor. Naloxon ile opioid sistemi bloke edildiğinde erkeklerde meditasyonun sağladığı ağrı hafifletme azalıyor. Bu erkeklerin endojen opioidlere bağımlı olduğunu gösteriyor. Kadınlarda ise naloxon meditasyonun sağladığı ağrı hafifletmeyi arttırıyor. Bu da kadınların opioid dışı mekanizmalara güvendiğini ortaya koyuyor. Kronik ağrı çeken bireyler sağlıklı katılımcılara göre meditasyondan daha fazla ağrı hafifletme yaşıyor. Araştırma, cinsiyete özgü ağrı tedavilerine ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor ve cinsiyete dayalı farklılıkların dikkate alınarak tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Çalışma, erkekler ve kadınlar arasındaki ağrı işleme farklılıklarının önemli olduğunu gösteriyor.
Evet, acıdan bahsettin. Acı deyince iki şey aklıma geliyor. Bir Bergen, öbürü de Urfa İsod'u. Biliyorsunuz arkadaşlar, ben Şanlıurfalıyım. Lakabımı da bilenler bilir. İsotçu derler bana.
İsotçu.
Ah, Emre en iyi bilir. Acı deyince aklıma İsot geliyor. Ama bazı durumlarda, özellikle bu aralar spor yapıyorum, bahsettim biraz önce de. Şov yapacağım şu an. Antrenman sonrası gerçekten yoğun acı duyabiliyorum. Fakat kadınlarla erkekler arasında böyle bir farklılık olduğunu duymamıştım. İlk kez duydum. Ve tedavi yaklaşımlarımızı değiştirecek gibi gösteriyor. Çünkü aslında opioid dediğimiz şey bir çeşit morfin. Vücut tarafından, doğal opioidlerden bahsediyorum. Vücut tarafından üretilen morfin gibi sınıflayabiliriz aslında. Erkekler ve kadınlar arasında bu farklılık gösteriliyor. Bu farklılıklar yarın öbür gün yoğun bakımlarda, çok ağrısı olan hastalarda farklı tedavi prosedürleri uygulanmasına olanak sağlayacak gibi gözüküyor. Umarım bu çalışma daha da ilerler ve ağrısı olan, acısı olan insanların acısı bir an önce diner.
Bir şey diyebilir miyim? Buradaki tek kız olarak. Siz çok böyle spor mupor vurgusu yapıyorsunuz. Şu da önemli. Bunu ben eklersem. Kadınların doğum acısı bir insanın çekebileceği en ağrılı şey olan yanarak ölmenin de 2-3 şey üstü birim olarak. Yani kadınların endojen olmayan opioidlere ihtiyaç duyması da aslında çok doğal, yani yapıları gereği böyle bir şey. Mesela bunu da söyleyebiliriz. Bunu niye söylemiyoruz?
Biraz da fizyolojimiz gereği böyle bir durum var galiba. Begüm güzel bir yerden yaklaştı. Bu güzel yaklaşımı için de teşekkür ediyoruz. Begüm'ün son bölümü oldu. Begüm'ün son bölümünden sizlere veda ediyoruz. Begüm de vedasını sunuyor. Artık şu an stüdyoda değil kendisi. Gitti, attım stüdyodan. İşin şakası tabii. Begüm'ü seviyoruz. Begüm sevdiğimiz bir arkadaşımız. Sesini çok beğeniyoruz.
Çok teşekkür ediyorum.
Ve uzunca bir süre umarım bu podcast'i beraberce yürütürüz. Maalesef gündem son zamanlarda çok yoğun. Bu kadar yoğun olsun istemezdik açıkçası. Gerçekten insanlık dışı birçok durumla karşı karşıyayız. Burada anmak istemiyorum çok fazla. Umarım bunların hepsinin sonu gelir. Umarım suçlular cezalarını çeker. Umarım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bize bıraktığı bu cumhuriyet olması gerektiği gibi tepkisini verir. Şu an gerçekten 101 senelik cumhuriyet tarihinin belki de en vahşi döneminden geçiyoruz. Gerçekten vahşet dolu birkaç hafta oldu açıkçası. Adını anmak istemeyeceğim kişiler, adını ve biçimini anmak istemeyeceğim davranışlar gerçekleştirdiler. Fakat herkes sessiz kalıyor şu an buna. Bunu anlayabilmiş değilim gerçekten. Umarım gereken tepkiler verilir. Umarım adalet yerini bulur. Umarım gereken yapılır. Ve bir daha böyle şeylerle karşılaşmayız. Eğer bir tepki verilecekse, eğer ki bir sonuç alınacaksa, bu sonuç Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyetten alınacaktır. Umarım her şey tekrardan eskisi gibi güzel olur. Eskiden çok mu iyiydi? Belki çok iyi değildi. Ama en azından bu kadar vahşet dolu şeyler duymuyorduk. Umarım hepsi alması gerektiği cezayı alır. Buradan benim söyleyeceklerim bu kadar.
Hüseyin, senin söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, ey kahraman Türk kadını, sen ayaklar altında ezilmeye değil, omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıksın. Kadınların, Cumhuriyet kadınlarının göklere yükseldiği günleri görme dileğiyle demek istiyorum.
İkinizin de ağzına sağlık arkadaşlar. Bu yaşananlar umarım bir daha asla yaşanmaz. Gerekli tepkiler verilir. Ve umarım bu günleri tekrar görmeyiz. Ve 29 Ekim geçmişte kaldığı için tekrardan 29 Ekim'ini kutlayalım herkesin. Nice 101. yıllara, çok daha güzel 101. yıllara diyelim.
Güzel, huzurlu, mutluluk dolu bir ömür diliyorum herkese. Bizlik bu haftalık bu kadar galiba. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım güzelce dinlemişsinizdir. Bir şeyler katabilmişizdir sizlere. Gelecek hafta görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bilimle kalın arkadaşlar.